Hukuk Saati.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Hukuk Saati'ne hoş geldiniz. Programımızı Kadriye Şenel hazırlıyor. Sesimizi sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve speakeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da karşınızdayız. Efendim sizler de sorularınızla bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21, elektronik posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Bugün boşanmayı konuşmaya devam ediyoruz. Evlilik birliğinin yasal olarak sona ermesi ve hukuki sonuçları üzerine konuşacağız. İki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Avukat Songül Sadioğlu ve Avukat Süleyman Çetin. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Teşekkürler.
Evet, her zaman hayal ettiğimiz gibi sonsuza dek sürmeyebiliyor. Boşanma durumunda anlaşmalı boşanma var, çekişmeli boşanma var. Hangisi hangi durumda olur, nasıl olur?
Evet, şimdi kıymetli dinleyicilerimize geçen haftadan yarım kalan ve devam eden bir sunum yapacağız bugün. Yine kıymetli meslektaşım Songül Sadioğlu ile beraber. Özellikle boşanma nedenleri ve boşanmanın ne olduğu konusunu dinleyicilerimize aktarmaya çalışmıştık. Ama özellikle bu şiddetli geçimsizlik dediğimiz, ondan sonra çekişmeli boşanmanın temel niteliklerinden birisi olan boşanma nedeniyle, bir de anlaşarak eşlerin anlaşmalı boşanma dediğimiz yöntemle boşanmaya ilişkin iki farklı türü var. Bununla ilgili özellikle de çekişmeli boşanma ve bunun sonucunda ortaya çıkan işte velayet, mal rejimi, bunların tasfiyesi, bunların tamamını yine önümüzdeki programlara yayarak dinleyicilerimize aktarmaya çalışacağız.
Hı hı. Geniş konular çünkü, evet, bir program çok yetmeyebiliyor.
Bu nedenle işte bugün özellikle boşanma sebepleriyle ilgili Songül meslektaşımızdan bize bugün yine doyurucu, güzel, böyle keyifli bilgiler bekliyoruz.
Evet, anlaşmalı boşanmadan başlayalım o zaman. Hangi durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşir?
Merhabalar öncelikle. Geçen hafta evet boşanmayı maalesef ki anlatmak zorundayız. Çünkü hayatın bir gerçeği, ama öncesinde evlilik ve evlilik imkanı, evliliğin geçerli hallerinden bahsettik. Nişanlanmadan bahsettik. Boşanmaya geldik. Boşanmanın kanunda sayılan çeşitli sebeplerini, zina, terk vesaire, özellikle belirtilmiş sebeplerini anlattık. Genel bir boşanma sebebi vardır. Kanunda da öngörülmüştür, yazılmıştır. Evlilik birliğinden temelden sarsılmasıdır, hı hı, diye oraya gelmiştik ve vaktimiz yetmemişti. İsterseniz oradan başlayayım.
Tamam, buyurun.
Evlilik birliğinin temelden sarsılması başlığı 60 kanun, ama sayma yoluna gitmemiş. Zina gibi, terk gibi, akıl hastalığı gibi. Neden? Çünkü her olayın eşlerde, karıda veya kocada yarattığı etki farklıdır. Yaşanan olaylara göre o kişide ne kadar şiddet uyandırdığı, ne kadar evliliği temelden sarstığı ve toplum için artık evliliği yürütmenin imkansız ve bir faydası toplum, çocuklar için kalmadığını belirlenir her somut olaya göre. Ve şiddetli geçimsizlik, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle şiddetli geçimsizlik boşanma sebebi olabilir. Hangi olayların temelden sarsacağını önceden saymak mümkün değildir dedim, ama uygulamada çok görülen mahkemelerin, üst mahkemelerin kabul ettiği ve genelde eşlerin özellikle uygulamadan geldiğimiz için Süleyman Bey ile ikimiz genellikle başvurdukları, şikayet ettikleri eşlerin birbirlerine bazı davranışlar, örneğin küçültücü davranmak, suçlayıcı davranmak, devamlı hakaret etmek, sen bilmezsin, sen anlamazsın, sen beceremezsin, sen sus gibi, maalesef ki aşırı kıskançlık, aşırı derecede başkalarıyla görüştürtmemek, annesiyle, komşusuyla, sevmediği arkadaşların, eşin birisi kendine göre kotalar koyması, ilgisizlik, geçen hafta bahsetmiştik. Bu ilgisizlik sadece karşı tarafa ilgisizlik, eşlerin birbirleriyle değil, çocuklara, aileye, eşlerin ailelerine karşı evle, geçimle ilgisizlik olabilir. Örneğin eşin tedavisiyle ilgilenmemek şiddetli geçimsizliğe bir örnektir. Aşağılanması, devamlı borç yüklemek, evin geçimli iaşesini sağlayan kişinin genelde erkek olduğu için erkeğin veya kadının devamlı suretle boşluğu olması, devamlı harçta sebep olması. Yani normal bir borçlanma değil burada. Aşırı derece borçlanma. Bu somut olaya göre tabii ki ayrılır. Alacakların devamlı rahatsız etmesine sebep olacak derecede bir borçlanma. Kumar oynamak, devamlı suretle şans oyunu oynamak. Bir kerelik şans oyunuyla gidip de avukatın kapısını çalmayız evet. herhalde. Eşinden habersiz parasını almak. Maalesef bu da çok var. Cüzdanını karıştırmak, eşini borçlanmaya zorlamak, kredi kartını izinsiz kullanmak, çalışmamak, çalıştırmamak maalesef bu da çok...
Aslında insan haklarını, kişilik haklarını her kesinlikle, türlü saldırı bir boşanma
Kesinlikle olabilir. Evet. Eve bakmamak, cinsel ilişki kurmamak, kaçınmak, cinsel ilişkiye zorlamak yine, istenmeyen şekilde ilişki kurmak, başkalarına cinsel hayatını paylaşmak, komşularıyla kahve sohbetini veya erkeklerin dışarıda bahsetmesi bu da temelden sarsacak davranışlara örnektir. Mahkemelerin kabul ettiği ve uygulamada olan eşini satacağını söylemek, cinsel içerikli uygunsuz internet sitelerine girmek bu da çok uygulamada ne yazık ki şikayet edilen bir sebep. Daha sonra uygun olmayan sözleri devamlı şekilde evde, ev ortamında bunları söylemek, söz etmek, organların görüntüsüyle alay etmek, tükürmek, küçümsemek, başkalarıyla kıyaslamak, sırları açıklamak, dedikodu çıkarmak vesaire vesaire. Çocukları dövülmesine sessiz kalmak, ısırmak bu da çok belki şaşırabilir dinleyicilerimiz ama çok karşımıza gelen... Şiddetli geçimsizliğin kaynaklarından birisi saç koparmak, üzerine yürümek.
Her türlü şiddet.
Evet çıkarken kapıyı kilitlemek, eşyalarına zarar vermek, giyim konusuna baskıda bulunmak, olağan sınırlardaki giyimine karışmak, eşinin giyimine, ailesinin müdahalesine seyirci kalmak, sürekli içi kullanmak, uyuşturucu kullanmak, hobilere aşırı düşkünlük, eşine zaman ayırmak. Ayırmamak, muska, büyü, fal işleriyle uğraşmak, tarikata girme için baskı yapmak, işin eğitimini engellemek gibi
örnekleri
tane olabilir. Evet.
Şimdi Songül biraz bir nefeslen. Şimdi tabii bunun yanı sıra ekonomik nedenlerin başında gelen şeylerden birisi de aşırı cimrilik değil mi?
Evet.
Mesela mutfak harcamaları için bile olsa çok küçük paralar vermek veya İşte bugün et alma, bugün kesinlikle. Kıyma alma, bugün tavuk alma ya da işte bu ne sultan sofrası mı, ne kadar yemek çeşidi var, sen bilmiyor musun bizim bütçemiz ne gibi.
Aşırı tasarrufta bulunmak.
Evet, aşırı tasarrufta bulunmak ne kadar güzel. Cimrilik demiyorsun. Aşırı tasarruflu olmak.
Ölçüyü kaçırmak evet, diyelim. Evet. Bunlar ya da aşırı israf etmek evet. pardon.
Bunlar da hep boşanmanın ekonomik anlamdaki sebepleri içerisine giriyor.
Evet.
Şimdi aslında boşanmayla ilgili ilginç istatistikler var. Bu ekonomik duruma değinince aklıma o geldi. Örneğin gelişmiş ülkelerde ve işte flörtün veya işte bir takım daha ahlaki değerlerin farklı olduğu ülkelerde boşanma oranının yükseldiğini eğitim durumuna ve gelişmişlik düzeyine göre baktığınızda örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde her 1000 kişiden 5 kişi, 5,5 kişi kişiyi bölemeyiz tabii de 5.50 oransal ama her 1000 kişiden 5 kişi boşanıyor. Bunu özellikle işte dinsel bağımlılığın yüksek olduğu ülkelere geçtiğimizde bu azalma gösteriyor. Nedir? İşte Ortodoksluk'ta boşanmanın Ortodoks mezhebine sahip olanlarda daha zor olması. Katolik'te evet. yine farklı olması. Bu ülkelere baktığımızda örneğin Çek Cumhuriyeti'nde her 1000 kişiden 2 kişi. Meksika'da, Meksika'ya geliyoruz, gelir düzeyi iyice düşüyor. 1000'de 0.30 olduğunu görüyoruz.
Yani, ekonomiyle direkt bağlantılı olduğunu söylüyorsunuz.
Doğrudan bağlantılı. Evet. Ülkemizdeki oranlara baktığımızda da ülkemizde de 1000'de 1'in altında oran. Yani her 1000 kişiden 0.33 oran. Yani 2000 kişide 1 kişi ancak boşanıyor.
Güzel bir
evet.
oran.
Evet güzel evet, bir oran. Evet. Ülkemiz aslında yani boşanmanın çok yüksek olmadığını göstermesi evet. aslında güzel
bir şey. Bu anlamı gösteriyor mu? Boşanmadığı zaman insanlar daha mutlu, daha mutlu bir, doyumlu bir ilişki sürdürüyorlar. Bu anlama gelebiliyor mu acaba? Böyle yorumlamak mümkün olmuyor aslında değil mi?
Zor bir
aslında,
soru
oldu. Ne güzel.
Yoruma tabi.
Ne güzel Burcu Hanım hem soruyu sordu aslında bir yönden de aksine cevabını verdi. Şöyle bir örnek vermiştik, hatırlıyor musun? Özellikle boşanmanın zorlaştırıldığı işte gelenekler, görenekler, evet, adetler geçen ya hafta da dinsel sebeplerle işte boşanmanın olmadığı ülkelere bakıyorsunuz. Örneğin geçen dönem anlatmıştık. İtalya'da 1970 yılındaki değişikliğe kadar, sorduğunuz için hemen yeri geldi anlatayım. 1970 yılındaki değişikliğe kadar boşanma İtalya'da yoktu, yasaktı.
Evet.
Dinen de yasaktı, yasal olarak da yasaktı. İlk 5 aylık dönemde yasanın çıkmasıyla birlikte
patlamalar oldu.
5 milyon kişi evet, boşanmak için mahkemelere koştu.
Bekliyormuş diyebilir miyiz?
Evet.
Yani şurada yani saydığımız özellikler aslında tolere edilebilen şeyler olabilir, evet, olmayabilir. Evet.
Kişide yarattığı etki önemli. Ne kadar tahammül edebiliyor o kişi buna?
Evet.
Örneğin aslında bazıları için boşanma sebebi görünen ama Yargıtay'ın, mahkemelerin uygulamada kabul etmediği bir takım olaylar da vardır. Yaş farkının bulunması. Yani eşim çok yaşlı, eşim çok genç diye boşanma davası açarsak bunu kazanamayız. Eşin cinsel saldırı uğraması, salt fiili aykırılığın bulunması. Yani mesela eşi yurt dışına uzun süreli çalışmak için gitmesi tek başına boşanma sebebi değildir. Sedef hastalığı, bedensel farklılığın bulunması. Mesela aşırı et, siil, kıl bulunması gibi. Çocuğunun olmaması, bedensel özürlü olmak. Bunlar boşanmaya sebep olarak gösterilemez. Bu şekilde dava açılamaz. Yine eşin koruma tedbiri istemesi, boşanma sebebi, eşim işte geçen yıl koruma tedbiri almıştı diye boşanma davası açamayız. Dil, ırk, renk, siyasi düşünce, din ayrılığının bulunması da tek başına boşanma sebebi değildir. Bu da bunların ileri sürülerek evlilik devam çekilmez hale geldiği söylenemez.
Evet, şimdi tabii bu tip farklılıklar ülkelerin kendi geleneksel yapısına göre de tolere edilebiliyor. Nedir o? Örneğin bizdeki yoğun şey nedir? Bir çift arasında, karı koca arasında bir sıkıntı ortaya çıktığında hemen aileler devreye girer bizde. Mesela büyükler devreye girer. Eşlerin büyükleri, annesi babası devreye girer. Komşular devreye girer. Hı hı. Yakın aile dostlar devreye girer. Aman yapmayın, etmeyin, işte idare edin, birbirinize sahip çıkın. İşte bir yastıkta kocayın gibi. Bizde bu anlamda evliliği ayakta tutmaya yönelik çevresel faktörler olumludur ve yüksektir. Evet. Boşanmanın az olmasının sebeplerinden birisi de bu aslında.
Evet.
Sadece gelişmişlik düzeyiyle değil, aynı zamanda çevresel gelenekler, örfler, adetler de çevremizdeki aile büyüklerinde devreye girerek boşanmayı frenlemeye çalışırlar. Bu anlamda da bizim bu anlamda olumlu aslında, evet, bir katkı sağladığı düşünülebilir evliliklerin sürmesi aslında.
Aslında tam da burada sözü senden alarak güzel bir yere bağlamayı düşünüyorum. Bu tür kusurların olmasına rağmen af ettiğini, yani uzlaşmanın olduğunu gösteren davranışlar da vardır. Mesela evi terk eden kadının, kadın için erkeğin ailesinin boşanma girişiminde bulunması, köyüne gitmesi, memleketine gelmesi, başka bir ülkede ise Türkiye'ye gelmiş olması, bunun arkasından kocanın rızasıyla veya isteğiyle, yani karşı tarafın ailesinden birilerinin gelip de boşanma girişiminde bulunması bir af olarak düşünülüyor. Ne güzel. Yine feragat veya ihtarname çekmek, evi terk ediyor kadın veya erkek. Evde kalan eş dön diye ihtar çekiyor. Bunu da aslında af olarak sayıyoruz. Yapılan şeyi hoşgörüyle karşılamak, olaylardan sonra birlikte olmak, aynı evde aynı bir gece daha olsa yatmak, birlikte tatile gitmek, affa ilişkin beyanda bulunmak, yine açılmış bir boşanma davasından vazgeçmek de eşin o kusurlarını hoş gördüğünü ve affettiğini, evlilik birliğin devam edeceğini işaret olur. Hediye vermek, eşler ayrı, beyefendi güzel bir inci kolyeyle evi terk eden eşine giderse tabii ki bu da affetmiş sayılabilir. Bir tüyo verelim erkeklere. Bağış yapmak, evlilik birliğini bu olaylara rağmen sürdürmek, Hı-hı. Af gibi, Süleyman Bey'in bahsettiği gibi uzlaşmaya yönelik hareketlerdir. Evet. Eğer bunlar yapılmışsa daha sonra benim eşim şunu yapmıştı, bunu yapmıştı diye dava açma hakkımız maalesef ki kalmıyor.
Evet. Peki bunlar yapılmadığı zaman bu bahsettiğimiz, sizin saydığınız listede benim dikkatimi çeken birkaç şey vardı. Mesela hobilere fazla vakit ayırmak gibi. Bu izafi bir şey aslında. Evet. Herkese göre değişebilecek bir şey. Tek taraflı bir boşanma isteğinde, karşı taraf istemiyorsa, bir taraf boşanmak istiyorsa, bu durumda bunu nasıl kanıtlayacağız mahkemede?
Evet, çok güzel. İzninle Süleyman. Anlattık şu olaylar boşanmaya sebep olur. Hı-hı. Ve bunları yaşayan bir eş ne yapabilir? Hı-hı. Belki de bunu sordunuz tam olarak. Bunları yaşayan bir eş tahammül gücü kalmamışsa, yani evlilik birliği artık temelden o kişi için subjektiftir. Kesinlikle bu. Eğer tahammül edemez hale geldiyse bulunduğu ilin adliyesinde aile mahkemeleri, özel ihtisas mahkemeleri, eğer o yoksa asli hukuk mahkemeleri görevlendirilmiştir bunun için, yazılı bir dilekçeyle bu demin bahsettiğimiz veya kişinin kendi yaşadığı ve tahammül edemez hale gelip evliliği sonlandırmasına sebep olayları somut olarak, çok ayrıntısına girmeden, çok hikayeleştirmeden, gitmişti gelmişti değil de somut şekilde şunu yaptığından artık ben dayanamıyorum şeklinde yazarak ve karşı tarafın adını, soyadını, adresini yazarak boşanma davası açma işlemine başlayabilir. Gereken dilekçedeki temel unsurlar bunlardır. Mutlaka somut olayı anlatmamız lazım. Ve yine sizin sorunuza cevap olarak, önemli olan, evet bu iddiaları ileri sürüyoruz ama bu iddiaları ileri sürmek yetmez. Bunun ispatlanması,
evet,
çok önemli. Özellikle boşanma davalarında çok önemli faktör ayak ispattır. Bunun için deliller, hukuki deliller, tırnak içinde söylüyorum. Daha sonra nedeni açıklayacağım. Hukuki delillere ihtiyaç vardır. Bunlar nelerdir? Eşinin telefon kayıtları rızasıyla alınmış veya da ilgili operatörlerden istenerek temin edilebilir. Mesela belli bir saatten sonra karşı cinsle çok sık görüşme. Bunu somut çok yaşıyoruz. Bunun ispatı için garyasal yollara, telefonda kaçırmaya falan gerek yok. Zaten ilgili yasal işlemler yapılarak bu temin edilebilir. Fotoğraflar, hukuki yollarla karşılaşılmış anı defteri, anekdotlar, pusulalar, resimler, kamera çekimleri, Facebook, sosyal iletişim ağları açık ve aleni olması kaydıyla. Hı hı. Görgü tanığı olabilir. Eşinin gece dışarıda sarmaş dolaş, aşırı samimi bir şekilde karşı cinsten biriyle görmüş olmak. Bunun illaki tanığının olması lazım. Boşanma davasında olmazsa olmaz bir delil de tanıktır.
Evet, merak ettiğim bir husus var. Diyelim ki gizlice fotoğrafını çekti, gördü ya da bir ses kaydı. Bu hukuki bir kanıt sayılıyor mu? Mahkemede gösterebileceği bir delil sayılabilir mi?
Bunun demin tırnak içinde söylediğim konu gündeme geliyor. Hukuki yollarla elde edilmiş olması, evet, lazım. Yani gizlice dedektif tutarak veya da gizlice çalıştığı iş yerine veya da herhangi bir ortama karşı tarafın haberi, bilgisi ve rızası olmaksızın elde edilen hiçbir delil, fotoğraftır, hı hı, telefon kayıtıdır, ana günlüktür. Yasa olarak bunu sunsak dahi mahkemeler bu gerekçeyi göstererek boşanmanın sebebini ve haklılığını gösteremezler.
Evet, sizin eklemek istediğiniz var mıdır Sayın Çetin?
Şimdi tabii.
Kısaca anladım.
Aslında gayet güzel bir nefeste Songül aktardı ama şimdi evlilik birliği içerisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar için sebep, uyuşmazlıklarla ilgili sebeplerde özellikle eşlerin karşılıklı hoşgörü ve anlayışı önem taşır. Bunun yanı sıra en küçük bir telefon görüşmesini, bir mesajı ya da bir görüntüyü kullanmak karşılıklı eşlerin rızası dahilinde olacaktır. Örneğin bir şifre varsa, örneğin telefonunda bir şifre varsa ya da bilgisayara şifreyle giriliyorsa ve bu şifre kırılarak veya farklı bir yöntemle bu veriler elde edilmişse, Songül Hanım'ın söylediği gibi burada o delil olarak kullanılmaz. Ancak tabii bu tür şeyler mahkemelerde hakimler tarafından takdiri delil olarak, evet, yine hakimler tarafından kullanılıyor.
Evet.
Buna da dikkat etmek gerekiyor.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Hukuk Saati devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. Hukukla ilgili her türlü sorunuzu bizlere ulaştırabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21, elektronik posta adresimiz ise hukuksaati@trt.net.tr. Bu programımızda boşanmayı konuşmaya devam ediyoruz. Avukat Songül Sadioğlu ve Avukat Süleyman Çetin'le beraberiz. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanmayı konuşuyorduk. Gelelim anlaşmalı boşanmaya. Hep tek tarafın boşanmak istediği, diğer tarafın boşanmak istemediği ya da bir şeyleri çekişmeli kanıtlamak zorunda kaldığımız bir boşanma durumundan, sürecinden bahsettik. Şimdi de bakalım anlaşmalı boşanmak nasıl oluyormuş?
Şimdi anlaşmalı boşanmayı anlatmadan önce anlaşmalı boşanmadan önce dünyadaki istersen bir uygulamalara şöyle bir bakalım. Mesela bazı ülkelerde eşler, bizim bu anlaşmalı boşanma dediğimiz yöntemlerle eşlerin karşılıklı rızalarına veya eşlerden birinin talebi halinde boşanmayı istemesi, diğerinin de kabulü halinde, sonuçta bizim anlaşmalı boşanma dediğimiz yöntem. Ama bu sistemin uygulandığı ülkelerde eşlerden birisi boşanmak istemiyorsa, bizim bir başka yöntem olan mahkemeler vasıtasıyla, yani bu uyuşmazlığı mahkemelere götürülerek boşanmak da mümkün değil. Yani her halükarda mutlak şekilde eşlerden birinin veya her ikisinin karşılıklı rızası gerekiyor. Bu ülkelerden bir tanesi mesela Çin Halk Cumhuriyeti. Çin Halk Cumhuriyeti'nde uygulanan esas bu. Yine Hollanda'da uygulanan esas bu. Yine Finlandiya'da uygulanan esas bu. Eşlerden birisi boşanmak istemediği takdirde diğer eş boşanmak istese dahi boşanamaz.
Fenaymış. Bu. Türkiye'deki durum nedir?
Türkiye'deki durum ise karma sistem vardır. Yani eşlerin rızasına dayanarak karşılıklı boşanma isteyebilir. Buna anlaşmalı boşanma diyoruz. Biraz sonra Songül arkadaşım aktaracak. Veya çekişmeli boşanma dediğimiz, eşlerden boşanmak isteyen taraf diğer taraf aleyhine boşanma davası açarak mahkemelerden bunu talep edebilir. Ama rızaların birebir arandığı, biraz önceki işte Çin gibi, Finlandiya gibi, Hollanda gibi ülkelerde rıza yoksa boşanma gerçekleştirilemiyor. Eşlerden biri mutlak rızası olması gerekiyor. Bir de evliliğin mutlak devam etmesini gerektiren sistem var. Bu sistemde ise boşanmak mümkün değil. Yani boşanamıyorsunuz. Burada çünkü dini sebepler var. İşte bahsetmiştik, Arjantin'de, İspanya'da, Brezilya'da boşanma yoktur. Bu nedenle üçlü bir sistem var. Boşanmanın yasak olduğu ülkeler, sistem. Boşanmanın eşlerin rızasına, karşılıklı veya herhangi birisinin rızasına. Burayı açalım isterseniz. Karşılıklı rıza ne? Eşlerden birisinin rızasını.
Evet.
Karı koca boşanmak istediklerini gidip mahkemeye başvurup bildirdiklerinde boşanabiliyorlar. Veya eşlerden birisi diğerine karşı boşanma davası açıp, boşanma davasında diğer eş de evet tamam ben de rızamla boşanmayı istiyorum dediği yöntem. Üçüncü yöntem ve Türkiye'de uygulanan yöntem ise hem çekişmeli hem de anlaşmalı boşanmanın olduğu karma sistemler. Şimdi anlaşmalı boşanmayla ilgili Songül'ün kıymetli fikirlerini bir öğrenelim.
Teşekkür ederim. Sen rıza ile ilgili örnekler ve açıklamalar verirken şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye'de de rıza, saydığın ülkelerde rıza etkenken Türkiye'deki boşanmalarda kusur etken diyebilir miyiz? Kusurluluk oluşması halinde veya eşin diğerinden daha baskın kusurun olması halinde boşanmanın gerçekleşmesi. Kusur önemli ve aranan faktör boşanma.
Çok doğru. Türk özellikle hukukunda çekişmeli boşanmada.
Evet. Kusurdan ne anlamalıyız?
Demin saydığım sebeplerin buna müsebbip olması sayılabilir. Tamam. Şimdi ben yine bir prosedürü devam ettireyim. Maalesef kadınımız olsun başrol oyuncumuz gitti adliyeye başvurdu bir dilekçeyle. Karşı tarafın adresini yazmak zorunda. Türk hukuk sisteminde avukat tutma zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla kişiler kendi davalarını kendileri takip edebilir. Ancak boşanma biraz özel ihtisas isteyen ve kişiye sıkı sıkıya bağlı bir durum olduğu için çok yıpratıcı, üzücü bir süreçtir. Ben müvekkillerime şöyle söylerim. Karşı tarafın verdiği bir dilekçede aşırı tepki gösterdiğinde ya boşanmaya gidiyoruz. Bize elinde gül demetiyle gelecek hali yok. Elbet ki bizler bir takım iddialarda bulunuyorsak karşı tarafta bunun savunmasını veya da kendine göre iddiaları varsa bunları ileri sürecektir. Buna çekişmeli boşanma diyoruz. Ancak görücü bir süreç olduğu için avukat tutulmasını tavsiye ederiz. Eğer ekonomik durumumuz avukat tutmaya müsait değilse Türkiye'deki bütün illerde ve dış temsilciliklerde de tahmin ediyorum bulunduğum illerde baro üst kuruluşu, avukatların üst kuruluşu baro vardır. Kişiler buraya başvurarak avukat tutacak yeterli gelire sahip olmadığını ispatlaması halinde. Bunlar nedir? Sabit bir gelirinin olmaması, üzerine kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmaması ve ilgili idari merciden, muhtarlıktan, kaymakamlıktan, herhangi bir yerden gerçekten muhtaç olduğunu belgeleyen bir kağıtla, bir belgeyle baroya başvurması halinde baro ücretsiz avukat, bu yolda rehber olmak üzere ücretsiz avukat tayin etmektedir. Yine devletimizin yaptığı çok güzel bir destek vardır ya adalet arayışında. Eğer yine aynı şekilde ekonomik durumumuz elverişli değilse ve sabit bir gelirimiz yoksa davaların yürümesi için gerekli olan masrafların, harçların, bilirkişi ücreti, posta gideri vesaire ücretleri adli yardım adı altında Adalet Bakanlığı tabii koşulların gerçekleşmesi halinde ve ilgili mahkemeye talep etmemiz halinde adli yardım desteğinde bulunmaktadır. Bu şekilde çekişmeli dava sürecine başlandı. Karşı tarafa bu dilekçelerin tebliğ edilmesiyle sürüyor. Daha sonra delillerimiz, tanıklarımız, belgelerimiz, fotoğraflarımız, telefon kayıtları, Facebook kayıtları vesaire sürüyor. Ancak biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu süreç yorucu ve üzücü ve yıpratıcıdır. Çünkü sonuçta belli bir şeylerin paylaşıldığı, uzun soluklu oluyor genelde evlilikler. Uzun soluklu olarak bir hayat arkadaşımıza karşı açılan bir dava söz konusudur. Bunu bertaraf etmek için hukuk sistemimizde anlaşmalı boşanma öngörülmüştür. Kolaylaştırıcı bir şekilde boşanmadır. Bu eşlerin boşanmalarının parasal ve çocuklarının durumuna ilişkin her konuda, ancak altını çiziyorum, her konuda mutabık kılınarak boşanmaları anlamına gelir. Bunun şartları vardır tabii ki. Anlaşmalı boşanmanın ilk şartı tarafların en az bir yıl evli olmalarıdır. Evet, burada evliliğin beraber geçirilmesi şart değildir. Örneğin Türkiye'de nikah, resmi nikah yapılmıştır. Yurt dışına gitmiştir taraflardan birisi. Bir taraf Türkiye'de, karşı taraf yurt dışındadır. İlla ki aynı evde kalmış olmaları aranmamaktadır. Resmi nikah tarihinden itibaren bir yılın geçmesi yeterlidir. Mutlaka olmazsa olmaz kuraldır bu. Daha sonra anlaşmalı boşanmanın ikinci önemli şartları da eşlerin birlikte bu dilekçeyi vermeleri veya burada çok büyük bir yanılgıya düşünüyor yine. Şart değildir birlikte verilmesi. Birlikte verilebileceği gibi eşlerden birisinin verdiği dilekçeye karşı taraf diğer eşine gelip onay vermesi de anlaşmalı boşanmayı çözebilecek bir yöntemdir. Yine en önemlisi bence anlaşmalı boşanmada her konuda. Nedir bu? Belki vaktimiz kalırsa değineceğiz. Boşanmanın sonuçlarıyla ilgili. Nedir bunlar? Öncelikle boşanmanın gerçekleşmesi, boşanmada eşin kabul etmesi gerekiyor. Eğer çocuk varsa en önemli ikinci sonuç, velayetin nasıl olacağını, kime kalacağı çocukların velayetinin ve çocuğun velayeti kalmayan eşin çocuğu görme. Yani buna biz şahsi ilişki diyoruz. Nasıl tesis edilecektir? Örneğin hafta sonları mı? Hafta sonunun tek başına yazılması da yetmez. Saat, şu saatte, örneğin cumartesi günü sabah 10'da başlayıp pazar günü akşam 7'de çocuğu teslim etme koşulu. Yine sömestr tatili, yaz tatili, bayram tatilleri, anneler günü, babalar günü, yeni yıl gibi özel günlerde velayet kendisine verilmeyen çocuğun tarafın çocukla nasıl ilişki kuracağı, ne zamanlar nasıl göreceği, bu ister bunların çok ayrıntı olarak kişilerin yani eşlerin, karının ve kocanın bu mahkemeye gelmeden önce bu konuda anlaşmış olmaları gerekmektedir. Yine aynı şekilde nafaka ödenecekse nafaka miktarının, nafaka eşe yardım nafakası, yoksulluk nafakası, çocuğa da iştirak nafakası şeklinde ne şekilde ödenecek, ne kadar miktarda ödenecek, bunun da mutlaka protokole yazılmış, eşlerin bu konuda anlaşmış olmaları gerekir. Ve üçüncü ve olmazsa olmaz şartta boşanma davası açarken eşlerin birlikte olması aranmamakta, ancak dava anında, duruşma anında her iki tarafında mahkemede hazır bulunması ve evet boşanmak istiyoruz iradesini beyan etmeleri. Yani yapılmış bu biraz önce bahsettiğim koşulların yazılı olarak yazılıp sunulması, mahkemeye sunulmasına protokol hazırlanması diyoruz biz. Protokolü onayladıklarını beyan etmeleri şarttır.
Evet. Biz son 5-6 dakika içerisindeyiz. Bunlar çok geniş konular. Velayet, nafaka. İlerleyen programlarda da devam ederiz. Ancak merak ettiğim bir husus var Sayın Çetin. İlla ki velayet bir ebeveyne mi verilir? Bir, yani anneye ya da babaya mı verilir? Yoksa ortak velayet diye bir durum söz konusu mu?
Evet. Şimdi tabii bu çok önemli ve geniş bir konu ama özetle şöyle söyleyebiliriz. Bir defa boşanma davasının açılmasıyla birlikte boşanma davasını açan hangi taraf olursa olsun, karı veya koca, hiç fark etmiyor. Eşlerden birinin açması durumunda kanun hakime, mahkeme hakimine özellikle çocuklar, eğer kadın, örneğin kadınla ilgili nafaka veya erkekle ilgili nafaka, yani illa kadına nafaka hükmedilmiyor, evet, erkek lehine de hükmedilebilir. Nafakaya ilişkin vesaire tüm tedbirlerin hakim tarafından alınması gerektiğini öngörür. Yani bu bir kanuni yükümlülüktür hakim açısından aynı zamanda. İşte onlardan bir tanesi de velayettir. Hı hı. Velayet doğal olarak başlangıçta geçici tedbirler şeklinde verileceği gibi bu boşanma davasının kesin hükümle kararlaştırılmasıyla birlikte, yani boşanmaya karar verilmesiyle birlikte eşlerden birine verilebilir. Boşanmayla birlikte velayetin tabii ortak yürütülmesi meselesi, bu konu tartışmalı. Özellikle de ülkemizde mahkeme hakimleri şunu gözetiyor. Örneğin çocuk kız çocuğu ise, yaşı küçük ise ve annenin velayet konusunda sakıncalar bulunmuyorsa genellikle çocuklar anneye bırakılır, kız çocukları. Çocuk biraz daha ergen, işte akıl bali olmuşsa, 10-12 yaşlarındaysa babanın isteği doğrultusunda babaya da bırakılabiliyor. Ancak bunlar kesin yargılar değildir. Çünkü örneğin velayeti isteyen eş uyuşturucu müptelası olabilir. Sağlık sorunları olabilir, psikolojik sorunları olabilir, ekonomik anlamda yetersizlikleri olabilir. Yani o çocuğun bakım ve gelişimini sağlayıcı gerekli ekonomik altyapıdan mahrum kalabilir. Yani ne kadar seviyorsa sevsin, eğer bakım yükümlülüğünü yerine getirmekten mahrumsa bu velayet o eşe verilmez. Hatta şöyle bir husus da vardır. İllaki boşanmada çocukların velayetinin bir eşe bırakılması zorunluluğu da yoktur. Hı hı. Neden? Örneğin bu bahsetmiş olduğumuz sakıncalara her iki eş de sahipse, örneğin baba uyuşturucu müptelası, anne bir gece kulübünde ahlaksız bir yaşam sürüyorsa, bir gece kulübünde çalışıyorsa, çalışmaları gece olduğu için çocuğa bakmaktan aciz hale gelebiliyorsa veya annenin ileri derecede hastalığı varsa, babanın farklı alkolik, işte uyuşturucu veya başka yine sıkıntıları varsa, her iki eşe de hakim çocuğu vermeyebilir. Çocuğa ayrıca bir vasi atanmasını sağlayabilir. Çünkü burada eşlerden birine bu çocuğun verilmesi o çocuğun sağlıklı bir gelişim evresine engel olacak niteliktedir. Yani burada şu yanlış anlaşılmasın. boşanmada eşlerden birine mutlaka boşanma halinde anneye ya da babaya velayet verilmek zorunluluğu yoktur. Hı hı. Hakim gerekli şartların mevcudiyetinin olması halinde bu durumda mümkün olduğunca çocuğun geleceğini güvence altına almak açısından velayeti her iki eşe de vermez, vermemekte de haklıdır. Evet, bu şekilde özetleyebiliriz.
Evet. Sizin son olarak eklemek istediğiniz hızlıca
son
bir
olarak,
konu varsa
evet,
buyurun.
Ortak velayeti sordunuz. Çok güzel izninizle Süleyman. Genelde eşlerden birine velayet veriliyor çocuğun bakım ve gözetim görevi. Şahsi ilişkide diğer eşe bağlanıyor. Ancak Türkiye'nin yıllar önce dahil olduğu bir uluslararası sözleşme imzaladığı ek protokol ile çocuğun ortak velayetinin çocuk için daha sağlıklı ve daha doğru olduğuna dair bir karar verilmiştir. Bir protokol imzalanmıştır. Ve artık mahkemelerimiz ve üst mahkememiz Yargıtay'da bunu kararlarında tavsiye etmekte ve uygulanılmasını sokmasını istemektedir. Eşlere de tavsiyemiz öç alma duygusuyla değil, çocuğun üstün menfaati için ortak velayeti karşılıklı tabii ki rızayla uygulamaya geçmesidir.
Bunu önümüzdeki programlarda detaylı tartışacağız.
Çok yeni ayrıca bir uygulama bu.
Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Avukat Songül Sadioğlu ve Avukat Süleyman Çetin'le beraberdik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Hukuk Saati.